Kitabın adı Büyülü Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 11. ayrım. 8. bölüm. Alarmın sürekli biplemesiyle lanet okuyarak yatakta döndü. Kalkma saati gelmiş olamaz, daha yeni girdik yatağa. Saat değil zaten, güvenlik alarmı bu. Nasıl? Eve hızla doğruldu. Bizim güvenlik alarmımız mı? Rourke çoktan yataktan çıkmış, pantolonunu giyiyordu. Homurdanarak cevap verdi. İçgüdüsel olarak Eve hemen silahına, sonra kıyafetlerine uzandı. Biri içeri girmeye mi çalışıyor? Görünüşe bakılırsa girdi bile. Rourke'un sesi çok sakindi. Işıklar hala kapalıyken, gökyüzünü gösteren tepelerindeki pencerede ay ışığında sadece kocasının silüetini görebiliyordu. Ve bu silüetin elinde silahtan başka bir şey olamayacak bir şey vardı şimdi. Onu da hangi cehennemden buldun? Ben tüm silahların kilitli olduğunu sanıyordum. Lanet olsun Rourke, bu yasa dışı, bırak onu yerine. Rourke, antika ve kullanımı yasaklanmış 9 milimetrelik Glock'un namlusuna ağır ağır bir mermi sürdü. Hayır, yapma, lanet olsun. Eve, iletişim cihazını kaptı, alışkanlıkla kotunun arka cebine tıktı. O aleti kullanamazsın. Ben kontrol ederim bahçeyi, bu benim görevim. Sen polisi ara, onlara muhtemelen bir davetsiz misafirimiz olduğunu bildir. Hayır, dedi Rourke tekrar ve kapıya yöneldi. Eve iki adımda ona yetişti. Eğer biri bahçede ya da evin içindeyse ve sen onu bu şeyle vurursan seni tutuklamam gerekir. Güzel. Rourke, adam kapıya uzandığında Eve onu tuttu. Böyle bir şey için prosedürler var ve bu prosedürlerin sebepleri de var. Bırak onu elinden. Kendi evim diye düşündü Rourke. Kendi evleri, kendi karısı ve şu an karısının bir polis olması ona hiç mi hiçbir şey ifade etmiyordu. Kendini aptal gibi hissetmez misin Teğmen? Eğer bu prosedür sadece mekanik bir aksaklık yüzünden uygulanırsa eğer? Eve'in sana ait olan hiçbir şey aksaklık yapmaz diye söylenmesi gergin duruma rağmen Rourke'un gülümsemesine yol açtı. Teşekkür ederim. Rourke kapıyı açtı. Somerset orada duruyordu. Bahçede biri varmış gibi görünüyor. İçeriye nereden girilmiş? 15. bölüm, güneybatı tarafı. Komple bir video taraması yap. Biz çıkınca ev güvenliğini en üst seviyede çalıştır. Eve ile ben bahçeyi kontrol edeceğiz. Dalgınca elini beline götürdü. Bir polisle yaşamak güzel bir şeymiş. Eve, genç adamın elindeki silaha baktı. Onu etkisiz hale getirmeye kalkarsa büyük ihtimalle başarısız olacaktı. Ayrıca bu çok da zaman alırdı. Bu konuda konuşacağız dedi Eve dişlerinin arasından. Çok ciddiyim. Tabii ki öylesin. Yan yana merdivenlerden aşağı indiler. Ev şimdi çok sessizdi. İçeri girmemişler dedi Rourke. Geniş bir verandaya açılan bir kapının ağzında durmuştu. Eve girseler alarm başka türlü çalardı. Ama en azından duvarları geçmişler. Bu da demektir ki herhangi bir yerde olabilirler. Ay, dolunay şeklinde parlıyordu. Fakat kalın bulutlar ayın ışığını kısmen de olsa kapatıyordu. Eve, karanlığı, ağaç diplerini, büyük dekoratif çalılıkları taradı. Hepsi çok iyi kamuflaj sağlıyordu, pusu kurmak için de. Eve, rüzgarla hışırdayan kuru yaprakların sesinden başka bir şey duyamıyordu. Ayrılmalıyız. Tanrı aşkına, hayatın tehlikede değilse şu silahı kullanma. Çoğu hırsız silahlı değildir. Ve çoğu hırsız, her ikisi de biliyordu bunu, Rourke gibi bir adama bulaşmazdı. Dikkatli ol dedi Rourke alçak sesle ve gölgelerin arasına karıştı. Eve Rourke'un bu konuda becerikli olduğunu düşündü. Kendini ve durumu kollama konusunda ona güvenebilirdi. Eve, hafif ve değişken ay ışığını rehber gibi kullanarak batıya doğru yöneldi, sonra bir daire çizmeye başladı. Sessizlik neredeyse tüyler ürperticiydi. Eve, sık çimenler arasında kendi adımlarının sesini zor duyuyordu. Karanlıktaki eski taş ve camdan oluşan ve aşılması zor bir yapı olan arkasındaki evin kendini beğenmiş, tüy sıklet, snob bir kahya tarafından korunduğunu düşündü Eve. Dudakları bir gülümsemeyle kıvrıldı. Acemi bir hırsızın Somerset'in karşısına çıkmasını görmeyi çok isterdi. Eve, bahçe duvarına vardığında içeriye girilebilecek bir nokta aradı. 2,5 metre yükseklikte, 80 santim kalınlığında ve 10 kilonun üzerindeki her şeye cesaretini kıracak derecede elektrik şoku verecek teller çekilmiş bir duvardı. 4 metre aralıkla güvenlik kameraları ve ışıklar yerleştirilmişti. Sık döşenmiş ışıkların yeşil yerine kırmızı yandığını görünce Eve okkalı bir küfür savurdu. Devre dışı bırakılmıştı orospu çocuğu. Silahı elinde hazır bir vaziyette güneye doğru dairesel hareketlerle ilerledi. Rourke da aynı hareketi ağaçları kullanarak yapmıştı. Bu evi 8 yıl önce almış, kendi istediği özelliklere göre restore ettirip yenilemişti. Güvenlik sisteminin dizaynını ve uygulamaya konmasını şahsen denetlemişti. Gerçek anlamdaki ilk eviydi. Yıllarca gezip dolaştıktan sonra yerleşik düzene geçmek için burayı seçmişti. Buz gibi otokontrol mekanizmasının altında bir gölgeden diğerine kayarken içinde çıldırtıcı bir öfke vardı. Çünkü evi istila edilmişti. Gece serin, sakin ve bir mezar gibi sessizdi. Çok cesur bir hırsızla karşı karşıya olup olmadığını merak etti. Olay bu kadar basit de olabilirdi, çok daha tehlikeli biriyle karşı karşıya da olabilirlerdi. Tabii ticari bir rakip tarafından kiralanmış bir profesyonel, bir düşman da olabilirdi içeri giren. Bulunduğu yere savaşarak gelmişti. Düşmanlarının olmaması düşünülemezdi. Özellikle de geçmişteki ilgi alanlarının pek çoğunun yasanın karanlık tarafında olduğu düşünülürse. Belki de hedef Eve'di. O da birçok düşman edinmişti. Tehlikeli düşmanlar. Tereddüt ederek arkasına bir bakış attı. Sonra da kendine karısı için endişe etmemesi gerektiğini söyledi. Ondan daha donanımlı ve kendine daha iyi sahip çıkabilecek hiç kimseyi tanımıyordu. Ancak bu duraksama ve bu içgüdüsel koruma ihtiyacı onun şansını döndürmüştü. Gölgeler arasında durduğunda belli belirsiz bir hareketin sesini yakaladı. Rourke silahına daha sıkı sarıldı, önce geriye sonra yana doğru çekildi ve bekledi. Karaltı yavaşça çömelmiş vaziyette hareket ediyordu. Aralarındaki mesafe kısaldığında Rourke gerginlikle nefes alıp vermekten doğan puflamaları duydu. Özelliklerini tam çıkaramasa da onun erkek, belki 1.75 boylarında zayıfça biri olduğunu tahmin etti. Silah görememişti. Eve'in kocasının arazisine zorla giren birini elinde yasaklanmış bir silahla yakalamasını açıklamakta zorlanacağını düşünerek Glock'u pantolonunun arkasından beline soktu. Rourke duruşunu yakın dövüşe hazırlıklı şekilde ayarladı, sonra gölge sinsice yanından geçerken hamlesini yaptı. Kolunu karaltının boğazına sıkıca sarınca sıkılmış bir yumruk havaya kalktı. O anda Rourke bunun bir erkek değil, bir oğlan olduğunu fark etti. ''Hey, orospu çocuğu, bırak beni, seni öldüreceğim!'' Çok kaba ve çok korkmuş bir oğlan diye düşündü Rourke. Mücadele tek taraflıydı ve kısa sürdü. Oğlanı bir ağaç gövdesine yapıştırması sadece saniyeler almıştı. ''Nereden girdin içeri kahrolası?'' diye sordu Rourke. Çocuğun nefesi fısıltı halinde çıkıyordu ve yüzü bir hayaletmişçesine soluktu. Rourke çocuk yutkunurken boğazından çıkardığı sesi duyabiliyordu. ''Sen Rourke'sun.'' Oğlan mücadele etmeyi bıraktı ve sırıtmayı denedi. ''Çok iyi bir güvenlik sistemin var. Böyle olduğunu düşünmeyi severim. Hırsız değil.'' diye karar verdi Rourke. ''Ama kesinlikle cüretkâr biri. Güvenliği geçmeyi nasıl becerdin?'' ''Ben...'' Birden oğlanın gözleri büyüdü ve Rourke'un omzunun üzerindeki bir noktaya takılıp kaldı. ''Arkanda!'' Oğlanın sonradan takdir edeceği bir yumuşaklıkla Rourke sıkı tutuşunu hiç gevşetmeden döndü ve ''İçeriye gireni bulduk Teğmen'' dedi. ''Öyle demek.'' Eve silahını indirdi, kalbine sakinleşip normale dönmesini emretti. ''Tanrım Rourke, bu sadece bir çocuk. Bir dakika.'' Eve durdu, gözlerini kıstı. ''Bu çocuğu tanıyorum ben. O zaman belki bizi tanıştırırsın.'' ''Jamie'ydi, değil mi? Jamie Lindstrom, Alice'in erkek kardeşi. İyi bir hafızanız var Teğmen. Şimdi ona beni boğmaktan vazgeçmesini söylemek ister misiniz?'' ''Ben öyle düşünmüyorum.'' Eve lazerini kılıfına yerleştirerek ilerledi. ''Sen özel mülke gecenin bu saatinde zorla girmeye kalkışarak ne halt ediyorsun burada? Sen bir polis torunusun Tanrı aşkına. Islah evine mi gitmek istiyorsun? Çocuk, şu anda senin asıl problemin ben değilim Teğmen Dallas.'' dedi. tok bir sesle konuşmak için yiğitçe bir mücadele veriyordu. Fakat sesi yine de dalgalandı. Jamie, "Duvarın arkasında bir ölü yatıyor. Gerçekten ölü," diye ekledi ve titremeye başladı. "Birini mi öldürdün Jamie?" diye sordu Rourke sakin bir sesle. "Hayır ahbap, bunu yapacak imkanım yoktu zaten. Geldiğimde orada yatıyordu." Jamie, midesinin ona ihanet ederek kendisini rezil etmesinden korkarak tekrar sertçe yutkundu. "Size göstereyim." Eğer bu bir oyunsa, Eve çok sağlam bir oyun olduğunu düşündü. Riske giremezdi. "Pekala, gidelim. Kaçmaya kalkışırsan seni kızartırım. Kaçmamın hiçbir anlamı olmaz, değil mi? İçeri girmek için bunca belaya bulaştıktan sonra." "Bu yoldan." Bacakları lastik gibi boşalmıştı ve Jamie içtenlikle dizlerinin birbirine vurduğunu fark etmediklerini umuyordu. "Senin içeri nasıl girdiğini bilmek istiyorum," dedi Rourke, hep birlikte ana girişe doğru ilerlerken. "Güvenliği nasıl iptal ettiğini de. Elektronik şeyleri kurcalamayı severim, bir hobi bu. Gerçekten çok üst düzeyde bir sistemin var. En iyisi." "Ben de öyle düşünüyordum." "Anladığıma göre tüm alarmları iptal edememişim." Jamie başını çevirdi ve bir kez daha gülümsemeye çalıştı. "Benim içeri girdiğimi anladın." "İçeri girdin ama," diye tekrarladı Rourke. "Nasıl?" "Bununla." Jamie cebinden ufak avuç içi boyutlarında bir alet çıkardı. "Bu üzerinde birkaç yıldır çalıştığım bir karıştırıcı. Hemen hemen tüm sistemleri okuyor," diye başladığı anda Rourke onu elinden kapınca çocuğun kaşları çatıldı. "Bunu çalıştırdığın anda," diye Jamie devam etti, işaret etmek için öne doğru eğildi. "Alet çipleri tarıyor ve bir klonlama programı çalıştırıyor. Sonrası zaten kademe kademe programları devreden çıkartmaktan ibaret. Biraz zaman alıyor fakat kesinlikle etkili." Rourke mekanizmaya bakıyordu. Kendi firmalarından birinin ürettiği elektronik oyunlardan daha büyük değildi. Açıkçası kapağı aşırı derecede tanıdık geliyordu. "Sen bir oyun ünitesini karıştırıcıya çevirmişsin. Kendi başına ve bu karıştırıcı benim güvenliğimi okuyup, klonlayıp sistemi devre dışı bıraktı." "Evet, onun gibi bir şey." Jamie'nin gözleri öfkeyle buğulandı. "Bir şeye atlamış olmalıyım. Destek ünitelerinden birini belki. Senin sistemin gerçekten ultra boyutlarda iyi. Görmek isterim." "Rüyanda görürsün ancak," diye fısıldadı Rourke ve aleti kendi cebine soktu. Kapıya ulaştıklarında Rourke güvenliği kaldırıp kapıyı açtı ve omzunun üzerinden görmek için uzanan Jamie'ye sertçe bir bakış attı. "Bayağı etkileyici," diye yorumladı Jamie. "Buradan girebileceğimi düşünmemiştim. Bu yüzden duvarın üzerinden geldim. Bir merdivene ihtiyacım oldu." Rourke gözlerini kapattı. "Bir merdiven," dedi kendi kendine. "Bir merdivene çıkmış. Harika. Ya kameralar?" "Oo, onları yolun karşısından kararttım. Aletin 10 metrelik menzili var." "Teğmen?" Rourke Jamie'yi yakasından yakaladı. "Ben onu cezalandırmak istiyorum." "Daha sonra, şimdi gördüğünü iddia ettiğin ceset nerede?" Jamie'nin kendini beğenmiş gülüşü bir anda silindi. "Solda," dedi Eve, yüzü yine bembeyaz olmuştu. "Jamie'yi tut Rourke, burada kalın." "Tamam," diye cevapladı Rourke, fakat arkada kalacağına lanetlenirdi daha iyi. Jamie'yi sürükleyerek kapıdan geçirdi, Eve'in rahatsız olduğunu gösteren bakışlarını masum bir bebekmişçesine karşıladı. "Bizim evimiz, bizim problemimiz." Eve alçak sesle söylenerek sola döndü. Çok gitmesi gerekmemişti. Çırılçıplak, yıldız biçimindeki bir tahtaya bağlanmış olan ceset gizlenmeye çalışılmamıştı. Açıkça ortada duruyordu. "Hayır," diye düşündü Eve. "Bir pentagram bu." Ters çevrilmişti. Böylece ceset, ölü bebek gözleri ve yarılmış boğazıyla kanlı kaldırımın üzerinde tepe taklak duruyordu. Kolları gerilmiş, bacakları geniş bir V çizecek şekilde ayrılmıştı. Göğsünün merkezinde bir erkeğin yumruğundan daha büyükçe bir çukur açılmıştı ve içi simsiyah kan doluydu. Eve, adli tıp memurlarının otopsi için cesedi açtıklarında içeride bir kalp bulamayacağını düşündü. Arkasında yutkunma sesini duyunca döndü ve Rourke'un Jamie'yi sıkıca tutup çocuğun görüşünü kapamak üzere duruşunu değiştirdiğini gördü. "Lobar," diyebildi Rourke sadece. "Evet." Eve daha yakına geldi. Cesedin kalbini çıkaran her kimse kasığına sapladığı bıçağın altına bir not iliştirmişti. Şeytana tapan çocuk katili, cehennemde yan. Çocuğu içeri götürür müsün Rourke? Eve duvara dayanmış, düşecek gibi duran merdivene baktı. Bir de şundan kurtulur musun? Çocuğu şimdilik Somerset'e teslim et. Ben olay yerini terk edemem. Eve'in yüzü boş ve duygusuzdu. Her zamanki polis suratıydı. Bana aletlerimi getirir misin? Evet, gel bakalım Jamie. Ben onun kim olduğunu biliyorum. Jamie'nin gözleri yaşarmıştı ve sık sık gözlerini kırpıştırıyordu. O benim kız kardeşimi öldüren piçlerden biri. Umarım çürür. Cümlesinin sonunda sesi titreyince Rourke kolunu Jamie'nin omzuna attı. Öyle olacak zaten. Gel içeri. Bırak teğmen işini yapsın. Rourke Eve son bir bakış attı, sonra merdiveni alıp Jamie ile birlikte kapıya doğru yürüdü. Bakışları cesede kilitlenmiş olan Eve, iletişim cihazını çıkardı. Merkez, Dallas, Teğmen Eve. Burası merkez. Bir cinayet bildiriyorum, destek istiyorum. Eve, gereken bilgileri verdikten sonra cihazı tekrar yerine koydu. Büyük parkın gölgeleri altında kalan, karanlık, geniş ve sessiz caddeye baktı. Doğuda gökyüzü gecenin ilk katmanlarından sıyrılırken yıldızlar hala ışıldıyordu. Cinayet Eve'in hayatına daha önce de girmişti ve tekrar girecekti. Ancak birileri bunu kendi evine kadar getirdikleri için hesap vermek zorunda kalacaktı. Eve, aletleriyle birlikte yıpranmış deri ceketini de getiren Rourke'u görünce ona doğru döndü. Şafak sökmek üzereyken hava iyice serinler dedi Rourke, ceketini Eve uzatırken. Teşekkür ederim. Jamie iyi mi? Somerset'le karşılıklı oturmuş, birbirlerini ortak bir hoşnutsuzluk ve güvensizlikle süzüp duruyorlar. O çocuğu her zaman sevdim. Sen içeri girip hakemlik yapabilirsin dedi Eve. Sonra bir kaplama çıkarttı ve elleriyle botlarını steril bir şekilde kapladı. Ben merkezi haberdar ettim. Burada kalıyorum. Kocasının böyle davranacağını zaten tahmin ettiği için Eve tartışmaya girmedi. O zaman bir işe yara ve cinayet mahallini kaydet. Çantasından kayıt cihazını çıkardı ve genç adama uzattı. Sonra da Rourke'un ellerini kavradı. Özür dilerim. Sorumlusu olmadığın bir şey için özür dilemeyecek kadar akıllısın sen. O burada öldürülmemiş değil mi? Hayır. Yardımcısı Peabody gelene kadar Rourke'un işe yarayacağından emin olarak Eve cesede tekrar yaklaştı. Fazla kan yok. İlk anda şah damarından fışkırıp akmış olmalı. Ölümü bu yüzden olmuş büyük ihtimalle. Öteki yaraların ölmeden önce açıldığı anlaşılıyor. Her nerede yapılmışsa her yere kan sıçramış olmalı. Kana batıp çıkacağız. Kayıtta mıyız? Evet. Kurban Robert Matthias, lakabı Lobar. Beyaz erkek, 18 yaşında. İlk görsel incelemede ölüme keskin bir alette boğazının kesilmesi sebep olmuş gibi görünüyor. Eve, eğitimi dışındaki her şeyi kafasından atmış olarak kalem ışığını çıkarttı ve gövdedeki yarayı inceledi. Göğüste bir yara var. Büyük ihtimalle yine aynı silah kullanılmış. Kurbanın kalbi çıkartılmış. Organ cinayet mahallinde değil. Durdu ve Rourke'a döndü. Burada yakın çekim gerekiyor dedi. Eve, ölçüm için çantasından bazı aletler çıkardı. Boğaz yarası 16 santim boyunda ve yaklaşık 5 santim derinliğinde. Çabucak, alışkın hareketlerle diğer yaraları da ölçüp kaydetti. Cesedin kasığına, kabzası siyah ve işlemeli olan bir bıçakla yeniden dönüştürülmüş bir kağıt üzerine bilgisayarda yazılmış bir not saplanmış. Eve, yaklaşmakta olan sirenlerin tiz sesini duydu. Üniformalılar geliyor dedi Rourke'a. Şimdi olay yerini güvenlik çemberine alırlar. Gecenin bu saatinde yolda fazla trafik yok. Neyse ki. Ceset deri şeritlerle pentagram şeklindeki ahşap bir panele bağlanmış. Kan miktarının fazla olmaması ve kan izleri kurbanın başka bir yerde öldürülüp parçalandıktan sonra olay yerine taşındığını gösteriyor. Çevre güvenliği taranacak. Özel mülkün güvenlik kapısı ve duvarının arkasına geçilme olasılığı var. Ceset sabaha karşı 4.30'da evin sahipleri olan Teğmen Eve Dallas ve Rourke tarafından fark edildi. Eve döndü, ilk gelen ve kaldırıma yanaşan siyah beyaz araca doğru yürüdü. Ben hemen bir güvenlik perdesi çekilmesini istiyorum. 10 metre mesafeye kadar caddeyi bloke edin. Burada meraklı gözler görmek istemiyorum. Kahrolası medyayı da istemiyorum, anlaşıldı mı?
Evet efendim.
İki üniformalı arabadan aceleyle çıktılar ve bagaja koştular. Hemen güvenlik perdesini çıkardılar. Eve Rourke'a ben bir süre daha buradayım dedi. Kayıt aracını kocasından aldı ve başka bir üniformalıya teslim etti. Sen içeri gir ve gözünü çocuktan ayırma. Eve yorgun bir şekilde araç nöbetindeki polislerin güvenlik perdesini doğrultmasını izledi. Çocuk isterse annesini ya da başka birini arayabilir. Ama ben onunla tekrar konuşmadan evden ayrılmasın. Tamam, ben hallederim. Bugün randevularımı iptal ediyorum. Boş olacağım yani. Bu en iyisi olur. Eve ona dokunmak üzereyken, bunu yapmayı fena halde istiyordu, kaplamalı ellerinin kan içinde olduğunu fark ederek vazgeçti. Jamie'yi meşgul ederdi, hiç değilse şimdilik kafasını bu işe takmasını engelleyebilirsen çok iyi olur Rourke. Bu iş çok iğrenç bir iş. Ayinde gerçekleştirilen bir ölüm diye mırıldandı Rourke ve anlayışla Eve'in yanağını okşadı. Ancak cinayeti hangi taraf işledi acaba? Sanıyorum daha uzun bir süre cadıları sorgulamaya devam etmek zorunda kalacağım. Eve derin bir soluk verdi, başını kaldırdığında hızlı adımlarla yaklaşmakta olan Peabody'yi görünce kaşları çatıldı. Aracın hangi cehennemde memur? Peabody'nin üniforması jilet gibi görünse bile yüzü kızarmıştı ve kesik kesik nefes alıyordu. Benim bir aracım yok Teğmen, şehir vasıtalarını kullanıyorum. Buraya en yakın duraksa 4 blok ötede. Buralardaki zengin insanlar halk taşıma araçlarını kullanmıyorlar. Derken sanki bu durumun sorumlusu oymuş gibi yan gözle Rourke'a baktı. Pekala, o lanet araçlardan bir tane edinmek için araç ihtiyaç bildirisi yap diye emretti Eve. Sonra da Rourke'a burada işimiz biter bitmez geleceğiz diyerek arkasını döndü. Ceset perdenin arkasında kayıt aracını üniformalıdan al. Onun gözlerine güvenmiyorum. Elleri de titriyordu. Akan kan miktarını ölç, ayrıca yaraların her açıdan resimlerini istiyorum. Ellerini kaplamayı unutma. Kanıt toplayıcıların pek bir şey bulabileceklerini sanmıyorum ama hiçbir şeyin göz ardı edilmemesini istiyorum. Ben ölüm zamanı ile ilgili ilk incelemeyi yapacağım. Adli tıp yolda, geliyor. Rourke onun yürüyüp perdenin arkasına geçmesini izledi ve kendisiyle işinin bittiğine karar verdi. Rourke evde Jamie'yi Somerset'le birlikte buldu. Çocuğun rahatsız olduğu her halinden belliydi. Somerset, bu evde kendi başına dolaşman yasak, hiçbir şeye dokunmayacaksın. Ufacık bile olsa tabak çanak herhangi bir şeyi kırar ya da bir yeri kirletirsen şiddete başvururum ona göre, diyordu. Jamie ise ortalıkta volta atmaya, küçük oturma odasında heykellere dokunmaya devam ediyordu. Tamam, artık titremeye başladım. Tanrı korkusunu içime yerleştirmeyi başardın gerçekten yaşlı adam. Davranışların bozulmaya devam ediyor dedi Rourke odaya girerken. Kendinden büyüklere saygı göstermen gerektiğini sana birinin öğretmiş olması gerekirdi. Evet tamam da birileri de bekçi köpeğine misafirlere iyi davranması gerektiğini öğretmeliydi. Misafirler güvenlik sistemlerini kurcalamaz, duvarlara tırmanmaz ve özel mülkte sinsi sinsi dolaşmazlar. Sen misafir değilsin. Jamie'nin gururu kırılmıştı. Bu buz gibi mavi gözlerin karşısında durmak çok zordu. Ben Teğmen'i görmek istiyordum. Bunu kimsenin bilmesini de istemiyordum. Bir dahaki sefere telelinki kullanmayı dene diye önerdi Rourke. Tamam Somerset, onunla ben ilgilenirim. Nasıl isterseniz. Somerset, Jamie'ye sindirici bir bakış daha attı, sonra dimdik odadan çıktı. Bu kont sıkıntıyı da nereden buldun diye sordu Jamie ve bir sandalyeye çöküverdi. Morgdan mı? Rourke koltuğun kolçağına oturdu, bir sigara çıkarttı. Sakin bir sesle, Somerset senin gibi serserileri kahvaltı niyetine yer diyerek çakmağını yaktı. Bunu yaptığını görmüştüm. Tamam. Jamie antreye doğru dikkatli bir bakış atmadan edemedi. Bu evdeki hiçbir şey beklediği gibi çıkmamıştı. Bu yüzden kahyayı da küçümsemeyecekti. Kahvaltıdan konuşuyorsun. Yiyecek bir şeyler var mı etrafta? Saatlerdir bir şey yememiş gibiyim. Rourke sigara dumanını üfledi. Seni beslememi mi istiyorsun şimdi de? Burada takılacağımıza göre bir şeyler de yiyebiliriz diye düşünmüştüm. Rourke yüzsüz velet diye düşündü ama yine de içinde bir hayranlık hissetti. Sadece genç biri duvarın dışında gördüğü şeyden sonra yemek yemeyi düşünebilirdi. Aklında ne var? Krep, omlet, belki birkaç kap şekerli tahıl, ben daha çok pizza ya da hamburger gibi bir şey düşünüyordum. Jamie'nin yüzüne partiyi kazanmış gibi bir gülümseme yayıldı. Annem tam bir sağlıklı beslenme fanatiğidir. Bizim evde sadece sağlıklı saçmalıklar yeniyor. Saat sabahın 5'inde pizza mı istiyorsun? Pizza her saatte kolayca mideye iner. Haklı olabilirsin. Rourke kendisinin de bir şeyler yemeye ihtiyacı olduğunu düşündü. Hadi gidelim o zaman. Burası müzeye benziyor, dedi Jamie. Holde ışıldayan resimler ve parlak antikaları seyrederek Rourke'u takip ederken. Ciddiyim. Olumlu açıdan yani. Para içinde yüzüyor olmalısın. Öyle olabilir. İnsanlar senin bir şeye dokunduğun anda kredilerin etrafta uçuşmaya başladığını söylüyorlar. Öyle mi diyorlar? Evet ve sen bunların hepsini doğru yoldan giderek edinmedin değil mi? Ama Dallas gibi bir polisle takılıyor olmak için düzgün biri de olman gerekiyor. Öyle de düşünülebilir diye Rourke mırıldandı ve büyük mutfağa girdi. Vay canına! Muhteşem! Senin gerçek malzemeyle yemek yapan adamların mı var? Yani, evet, öyle olduğu söylenebilir. Rourke, oğlanın etrafı kolaçan etmesini, bilgisayarlı sıralayıcının ve derin dondurucunun kontrolleriyle oynamasını izledi. Ama bu sabah başka bir şey yapacağız. Rourke büyük bir oto aşçıya doğru yürüdü. Ne istiyorsun, pizza mı, hamburger mi? Jamie sırıttı. İkisi de, ayrıca 2,5 litre Pepsi de içebilirim. Rourke, bir kutuyla başlayalım derken, oto aşçıyı programladı, sonra buzdolabına gitti. Otursana Jamie. Frijit. Jamie gözlerini Rourke'dan ayırmadan kahvaltı köşesindeki yumuşak minderli sıraya oturdu. Kısa süre düşünüp taşınma sonrası Rourke iki kutuya bastı ve kapı slotundan kayarken yakaladı. Annene haber vermek istersin belki, dedi. Oradaki telelinki kullanabilirsin. Hayır. Jamie ellerini masanın altına indirdi ve kotuna sürttü. Annem paramparça durumda. Olan biteni kaldıramıyor. Alice olanları yani. Sakinleştiriciyle yatıştırılıyor. Sürekli yatıyor. Bizim bugün cenaze töreni vardı. Anladım. Ve anladığı için de konuşmadı Rourke. Jamie'ye içeceğini verdi. Sonra oto aşçıdan kabarık dev bir pizza çıkardı. Önce pizzayı, sonra da ardından gelen hamburgeri masaya koydu. Kesinlikle birinci sınıf. Gençliğin getirdiği açlıkla Jamie hamburgeri kapıp bir ısırık aldı ve ''Ahbap, ahbap bu gerçek et!'' dedi ağzı doluyken. ''Gerçek et!'' Gülümsememek için büyük çaba gösterirken ''Soya mı tercih ederdin?'' diye sordu Rourke dostane bir sesle. ''Vejetaryen misin?'' ''Asla!'' Jamie elinin tersiyle ağzını sildi ve sırıttı. ''Kesinlikle nefis, teşekkürler!'' Rourke İki tabak ve dilimleme bıçağını aldı. Pizzayı dilimlere bölmeye başladı. Bir yere kaçak girmek işte açıyor galiba. Ben her zaman açım. Jamie hiç utanmadan ilk pizza dilimini tabağına aldı. Annem büyüme çağında olduğum için böyle olduğunu söylüyor. Ama ben sadece yemek yemeyi seviyorum. Yediğim abur cubur miktarı annemi o kadar endişelendiriyor ki asıl yemekleri gizlice yemek zorunda kalıyorum. Annelerin nasıl olduğunu bilirsin. ''Hayır, açıkçası bilmiyorum ama sözüne güveniyorum.'' dedi Rourke ve hiçbir zaman Jamie kadar genç ya da masum olmadığı için kendine bir dilim pizza alıp oğlanın kalanı midesine indirmesini izlemeye hazırlandı. ''Aileler idare eder.'' Jamie omuzlarını silkti, sonra pizza ve burger arasında seçim yaptı. ''Babamı görmüyorum. Birkaç yıldır Avrupa'da yeni bir hayatı var. Morningside topluluğunda, Londra'nın biraz dışında.'' Altyapılı programlı yerleşimler dedi Rourke. Oldukça muntazam. Evet ve aşırı sıkıcı. Çimleri bile programlamışlar. Babam o tilkiye benzeyen yeni karısıyla, şimdiden 3 karısı oldu bile, orada takılıyor. Tekrar omuz silkip Pepsi'sinden bir fırt aldı. Babalık oyununu oynayabilen biri değil. Alice bundan çok etkilenmişti. Ben pek önemsemedim. Hayır diye düşündü Rourke. Hiç de öyle görünmüyor. Yaraları apaçık ortadaydı. Bir anne ya da babanın bir çocukta bu kadar derin ve kalıcı hasar oluşturması ne garipti. Annen tekrar evlenmedi mi? Bu konuya hiç girmedi. Babam ayrıldığında annem çok kötü çarpıldı. Ben 6 yaşındaydım. Şimdi ise 16 yaşındayım ve annem hala benim çocuk olduğumu düşünüyor. Araç ehliyeti almaya gidebilmek için haftalarca başının etini yemem gerekmişti. O gerçekten iyi biri. O sadece...
Jamie canlılığını yitirdi, tabağındaki yiyeceğe, oraya nasıl geldiğini anlamıyormuş gibi bakmaya başladı.
O bunları hak etmiyor ve elinden geleni yapıyor. Annem gerçekten bunları hak etmiyor. Dedemi severdi. Cidden çok yakındılar birbirlerine. Ve şimdi de Alice. Alice gerçekten garipti. Fakat o
senin kız kardeşindi, dedi Rourke alçak sesle. Onu seviyordun.
Bunların onun başına gelmemesi gerekiyordu.
Jamie bakışlarını yavaşça kaldırdı ve gözlerinde müthiş bir öfkeyle Rourke'a baktı.
Ona zarar verenleri bulursam öldüreceğim.
Söylediklerine dikkat etmelisin Jamie. Eve içeri girmişti. Gözleri gölgeli, yüzü yorgunluktan solgundu. Dikkat etmiş olmasına rağmen pantolonuna birkaç damla kan sıçramıştı.
Ve intikam düşüncelerini bir kenara bırakıp araştırmayı polislere bırakmalısın. Onlar kız kardeşimi öldürdüler.
Kardeşinin bir cinayete kurban gidip gitmediği daha belli olmadı. Eve oto aşçıya doğru gitti, kahve yapmaya programladı.
Zaten sen yeterince soruna bulaştın, dedi ve Jamie daha ağzını açmaya fırsat bulamadan, bir de benimle tartışma, diye ekledi.
Akıllı ol, dedi Rourke, Jamie ağzını açmaya çalışınca da sessiz ol, diye uyardı.
Peabody düşündürücü bir sessizlik içindeydi. Oğlanı inceledi ve içinde bir yakınlık hissetti. O yaşlarda bir erkek kardeşi vardı. Gülümseyerek, kahvaltıda pizza ha, dedi kararlı bir neşeyle. Biraz daha var mı? Al buradan, diye devam etti Rourke ve yanındaki yumuşak mindere davetkarca vurdu. Jamie, bu memur Peabody. Dedem seni tanıyordu.
Jamie dikkatli ve değer verdiğini gösteren bakışlarla Peabody'yi inceledi.
Öyle mi?
Peabody bir dilim pizza aldı.
Dedenle tanıştığımı sanmıyorum. Buna karşın onunla ilgili bir şeyler biliyorum. Merkezdeki herkes onun ölümüne çok üzüldü. Dedem seninle ilgili bir şeyler biliyordu. Dallas'ın sana şekil verdiğini söylemişti.
Peabody bir polis, diye Eve söze karıştı.
Bir kil yumağı değil.
Rahatsız olmuştu. Sonra pizza dilimini alıp ısırdı.
Bu soğuk, dedi. Peabody Jamie'ye göz kırparken, soğukken de güzeldir, dedi. Kahvaltıda soğuk pizzadan iyisi yoktur. Yiyebiliyorken yemelisin.
Eve sözlerini uygulamaya koyup pizzadan bir ısırık daha aldı.
Uzun bir gün olacak. Bakışlarını Jamie'ye dikti. Yanında bir koruyucun ya da temsilcin olmadan seni resmi olarak sorgulayamam ve ifadeni kayda alamam. Anlaşıldı mı? Ben salak değilim. Çocuk da değilim. Ben hazır. Sen susabilirsin, diye Eve sözünü kesti. Temsil edilsen de edilmesen de bir mülke zorla girmekten ıslah evine tıkabilirim. Eğer Rourke dava açma yolunu seçerse, Eve, gerçekten sen de sus.
Hüsran ve yorgunluk dolu bakışlarla Rourke'a baktı.
Bu bir oyun değil, bir cinayet ve medya şimdiden dışarıda kan kokluyor. Basın üzerine atlamadan kendi evinden dışarı adımını bile atamayacaksın. Bunun beni rahatsız edeceğini mi düşünüyorsun? Beni ediyor, hem de berbat, abartılı bir biçimde rahatsız ediyor. İşim buraya kadar gelmemeliydi.
Eve durdu ve arkasını döndü. Eve birden fark etti ki içini yemekte olan şey kontrol mekanizmasını da zorlamaya başlamıştı. Kendi evine de kan bulaşmıştı ve onu buraya Eve getirmişti. Daha kontrollü bir sesle,
''Bu konudaki genel durum bu. Senin bazı açıklamalar yapman lazım.'' dedi Jamie'ye. ''Bunu burada mı yoksa ben anneni aradıktan sonra merkeze yapmamızı mı istersin?''
Jamie bir süre konuşmadı. Sadece durumu tartarmışçasına Eve gözlerini dikti. Bu bakışlar, kendisine kardeşinin öldüğü söylendiğindeki bakışların aynısıydı. Çok erişkin ve çok kontrollüydü.
Ölen adamın kim olduğunu biliyorum. Adı Lobar ve o kız kardeşimi öldüren piçlerden biriydi. Onu gördüm.
11. ayrımın sonu. Sayfa 133. Devamı 12. ayrımda.